Herkese merhabalar. Entrekon Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu cümleyi kurmayı o kadar çok özlemişim ki, yani böyle söylerken bile bir mutlu oldum. Çünkü yaklaşık 4,5-5 aydır yayın yapmıyorduk. Yani aslında birazcık YouTube tarafında çok kaydık. Ondan dolayı yapmıyorduk. Ama podcast'in bende çok ayrı bir yeri var. O yüzden tekrardan yayınlara dönmek benim için çok heyecanlı. Bugün tek başıma yayında olacağım. Herhangi bir ortakla ya da bir konukla değil. Bu yayınımda aslında girişimcilikte yaptığım hataları birazcık size anlatmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz aylarda Y Combinator kurucularından Michael Siebel'in bir videosunu izledim. İşte ilk defa girişimcilik yapan kişilerin yaptığı hataları böyle 8 maddede özetlemiş. Ya çok merak ettim. Hani aslında bende de bunlar var mıydı diye. Böyle tek tek okuduğumda gerçekten de hani bu maddelerin birçoğunu kendimde yaptığını fark ettim. Sadece bu maddeler de değil, yanında birçok farklı hatamız da oldu. Ve bunları böyle tüm açıklı yürekliliğimle birlikte size aktarmak istedim. Çünkü şu an çok güzel bir girişimcilik programı organize ediyoruz. İnsanlar girişimci ilk adımlarını atıyorlar. Ve burada aslında birçok hata yapıyorlar. Ama bazen bu kadar hatanın çok normal olmadığını düşünenler oluyor. Ama gerçek hayatta durum böyle değil. Çünkü ya özellikle girişimcinin ilk başlarında hata yapmak bu işin çok doğasında olan bir şey. Ve aslında bu çok normal ve bu normalliği biraz da göstermek istiyorum size. O yüzden kendi başımdan ve Entrekom'un süreçlerindeki hataları tek tek size anlatacağım bu yayınımda. Öncelikle bu bahsettiğim videodaki Michael Siebel'in 8 maddesini de söylemek istiyorum. Aslında şöyle başlıyor. Birinci madde işte kurucuların çok da önemsemediği bir problem üzerine çalışması. Bu çok önemli. Çünkü siz bir kurucu olarak böyle çok fazla dert etmediğiniz bir konu olduğunda böyle bir ay sonra, 2 ay sonra başınıza olumsuz bir şey geldiğinde bırakma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden bu çok kritik. Doğru person olmayan kullanıcılara yardım edilmesi bu da çok önemli. Özellikle hani ürünü hizmeti netleştirdikten sonra biz bu işi kime yapacağız, nasıl yapacağız soruları çok kritik. Doğru persona değilse sizin için çok yanlış bir strateji bu. Çok iyi tanışmayan kişilerin kurucu ortak olması demiş. Bu da kesinlikle çünkü başınıza ne geleceği belli değil. Çok ciddi olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Ve burada tanıdığınız kişiler olması gerekiyor. Kurucu ortaklar arasındaki rol dağılımları ve sorumluluk gibi süreçler demiş yine Michael. Kesinlikle bu da önemli. Her işi kimin yapacağının, kimin sorumlu olacağının net olması gerekiyor. Yani önümüzdeki dönemde tabii ki birbirinizin işlerine yardım edersiniz. Ama kimin sorumlu olduğu çok kritik açıkçası. Ürün hizmetin yayınlanamaması ya da çok geç yayınlanması 5. madde olarak bunu belirlemiş. Buna da çok katılıyorum. Çünkü başta çok oyalanabiliyoruz. İşte bu fikri nasıl yapsak, nasıl hayata geçirsek. Gerçekten bir an önce pazarda ve müşteride test etmemiz lazım. Analitik araçların kullanılmaması bu da çok önemli çünkü siz bir iş yapıyorsunuz, bir ürün çıkartıyorsunuz ortaya ve kimin ne kadar kullandığını, nasıl kullandığını, oradan nasıl faydalandığını verilerle ölçmeniz gerekiyor. Bu ölçümleri yapmadığınız durumda aslında problemi de anlamamış oluyorsunuz ve bu şekilde de çözüme ulaşamıyorsunuz. İlk müşterilerin nereden gelebileceğini bilinmemesi, bir ürün hizmetiniz var, hayata geçireceksiniz ama müşterileriniz nerede? Bu sorunun cevabını gerçekten bilmiyorsanız ilerleyen aşamalarda da çok zorlanacaksınız. Bunu 7. madde demiş. Ve 8. madde olarak da önceliklendirmelerin kötü yapılması demiş. Bu da çok önemli. Çünkü kısıtlı zaman var, kısıtlı kaynak var ve sizin bir şekilde o önceliklendirmeleri doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu 8 madde Michael'ın seçtiği 8 maddeydi ve çok böyle genel birçok girişimde ortak hatalara rastlayabiliyoruz. Şimdi ben kendi hikayeme geçmek istiyorum izninizle. İlk başta kendi girişimciliğe atılma durumumla başlayacağım aslında. İşte bundan yaklaşık 5 sene önceydi. İşte 2015'in sonlarına doğru TEB'in bir Akıl Fikir Kampüsü adında bir organizasyonu vardı. Ben de hani seminerlere katılıyorum, okulda etkinliklere bakıyorum ama hani böyle yani girişimciyi tam anlamıyla bilmiyordum açıkçası. Oraya gittik. İşte çok güzel bir yeri var işte Saklıköy'de. Böyle bir ağaçlık, ormanlık arazide bir yerde. İlk gün işte topladılar bizi. Tanışma etkinlikleri yapıldı vesaire. Sonra hayatımda ilk defa orada mesela iş modeli diye bir kavramla tanıştım. İşte gerçekten aklınızdaki bir fikri oturup oraya koyabiliyorsunuz. Ekiple bir fikir geliştirmeye çalıştık. Bunu modelledik, sunuma döktük. Yani ilk defa deneyimliyorum ben. Çok özel bir duyguydu benim için. Ve 2 gün sonunda o işte sunum bittikten sonra işte geri bildirimler vesaire bütün süreçlerden sonra dedim yani çok güzel bir dünya burası. Hani çok ilgi çekici. Böyle bol bol araştırmaya başladım açıkçası. İşte sonrasında üniversitede 4 tane startup'ı deneyimleme fırsatım oldu. İrili ufaklı. Hani mesela en beni mutlu eden ve geliştiren yer AppSamurai'dı. Şu an çok çok özel bir girişim Türkiye'de. Ve ben onların daha böyle ilk etapında çok ilerlemeden katılmıştım. Yani sadece 7 kişilerdi ben gittiğimde ve böyle birçok farklı alanı görme fırsatım oldu açıkçası. İşte global yaptıkları işleri bir şekilde içinde olma, kendi işte veri ve analiz yeteneklerimi kullanabilme gibi birçok deneyim elde ettim. Onunla birlikte işte kurumsal kaynak planlama, anket vesaire gibi birçok farklı alanda çalışan startup'ı da gördüm. Ve aslında üniversite benim için tamamen keşif gibiydi. İşte üniversiteden mezun oldu, İstanbul'a geldim. İşte İNEGE'nin yeni mezun programında başladım. O zamanlar yine araştırıyordum. Hani nasıl bir şey burası falan bakıyordum. Ama ilk böyle işte kurum içi girişimcilik projesinde aslında tam anlamıyla deneyimleme fırsatım oldu. İşte aklıma bir fikir geldi. İşte biz bu kurumda niye insanlar birbiriyle daha az iletişimde bulunuyorlar? Neden ortak etkinlik sayısı daha az? İşte insanlar niye gönüllü olarak farklı projelere giremiyorlar gibi problemleri çözmeye niyetlenmiştim. Ve böyle insanlarla konuşup bir şeyler geliştirmeye çalışıp o fikrimi ortaya çıkartmaya çalıştım. İşte ismi de Sharing'di hatta projenin adı. Orada bayağı bir böyle 4-5 ay uğraştım, didindim. Bankada bir şeyleri de değiştirdim. Benim için güzel bir deneyimdi açıkçası. Sonrasında işte kurum içi girişimcilik projesiyle beni devam ettirdiler. Orada işte buradan selam da söylemiş olayım. İşte Goyi'nin ortakları işte Baran ve Yavuz'la tanışma fırsatım oldu ve ben de gerçekten çok güzel değişimler yaşattılar. İşte müşteri kavramıyla tanıştım. Orada işte sokaklara çıkıp personamızı bulmaya çalışıyorduk. Onlarla görüşmeler yapıyorduk. Emlak odaklı bir projeydi. Ve bu görüşmelerle aslında o design thinking metodolojisini işte gerçekten kullanıcı odaklı olmayı orada keşfettim. Sonrasında Startup Grind'la tanıştım. Orada işte 1,5 seneye yakın Türkiye'nin belki de en önemli girişimcileriyle yayınlar yaptık, etkinlikler yaptık. Bu da aslında çok güzeldi. Aslında benim için en önemli şeylerden biri olan Iti Günova ile tanıştım. İşte Çetin Ceviz girişimcilik yarışmasında birinci olduk ve Berlin'de 5 gün boyunca ekosistemi tanıma fırsatımız oldu ve Türkiye'den çok çok ileride bir ekosistemi de görmek bu işin nerelere gidebileceğini de fark etmemde çok önemli bir rol oynadı. Ve böyle hani bir projeyi hayata geçirmek ne demek? Nasıl bir zorlukları var? Aslında dışarıdan göründüğü kadar bu iş kolay mı sorusunun cevabının aslında öyle olmadığını fark ettim. Çünkü ne kadar araştırsanız da, ne kadar inceleseniz de, okusanız da işin içine girdiğinizde olay birazcık farklı. Yani ilk onu görmem çok iyi oldu orada açıkçası. Sonrasında bu deneyimlerimle birlikte aslında University for Society ile de tanıştım. İşte oradaki Mertcan'la birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. İşte 2 seneye yakın tüm Türkiye'de üniversite çağındaki insanların girişimci olmasına yönelik eğitimler verdik, mentorluklar yaptık, projeler geliştirdik. Orada da güzel girişimcilik deneyimleri oldu. En sonunda ise işte İNEGE İnovasyon Merkezi'nin yöneticilerinden biri oldum ve işte 1,5 senede toplam 400'den fazla girişimcilik etkinliği, girişimcilik inovasyon ve teknoloji etkinliği yaptım daha doğrusu. Burada da birçok startupla, birçok kurucuyla tanışma fırsatım oldu. Ve ondan sonra da hepinizin bildiği, sizin de şu an içinde bulunduğunuz kanal olan Entrekom'u kurdum. Yaklaşık 1 seneyi de devirdik aslında burada aktif olarak. Bunları sizi sıkmak için ya da böyle bugünün konusu olduğu için anlatmadım. Sadece şunu söylemek istiyorum size. Etkinlik düzenleyen organizatör olarak, program yöneticisi olarak, mentor olarak, eğitmen olarak, danışman olarak birçok farklı rolde aslında girişimciliğin bence neredeyse her alanında yatırım ve biraz daha üst düzey rolleri tabii ki ayırıyorum. Her alanda deneyimleme fırsatı elde ettim. Ama bu kadar fazla şeyi görmüş olmama rağmen Entrekom'u ilk başlatırken ve bu bir yıllık periyotta Aslında çok da şey bilmediğimi fark ettim. Yani çünkü aslında hayat dışarıdan göründüğü kadar kolay olmuyor girişimcilikte. Ve bu bölümü çekme amacım da aslında tamamen bu bir senelik şeyi, akışı size anlatmaktı. Ve buradaki hataları, nasıl neler yaptık, nasıl sonradan fark edip düzeltmeye çalıştık onlardan bahsetmekti. Biraz aslında bu konuya girmek istiyorum yavaş yavaş. Böyle 15'e yakın madde listeledim ve bunları biraz hikaye olarak anlatmaya çalışacağım size. İlk başladığımızda işte şu anki kurucu ortağım ve CTO'muz Mazlum ve onun arkadaşı Umut da aslında ilk başta üçümüz başlamıştık. Hikayesi de şöyle, hani ilginç bir hikayesi var. İşte Mazlum'la Umut kendileri bir girişimleri vardı ve işte TÜSİAD'ın bir programına katılmışlardı bu gençlikte işveren. Sonrasında işte bende kaldılar o İstanbul'da o gece. Sonra da bana şey dediler ertesi gün, işte abi dediler böyle aklımda bir iş fikri varsa istersen birlikte bir şeyler yapabiliriz gibi bir şeyle geldiler bana. Benim de böyle kafamı kurcalamaya başladı. Hani şu an niye benim hiç bir iş fikrim yok, nasıl olacak, neler, nasıl yapabilirim falan diye. Sonra o gece yattım. Hiçbir şey yok tabii ortada. Saat 4'ü çeyrek geçe gibi böyle bir anda uyanıverdim. Bir anda aklıma aa biz niye böyle bir şey yapmıyoruz? İşte Türkiye'de böyle bir şey tam olarak yapıldı mı falan diye böyle bir yataktan beni bir fikir uyandırdı açıkçası. Sonrasında bizim işte bu az önce bahsettiğim işte Çetin Ceviz'de öğrendiğim startup keşif kanvası adını verdiğimiz sonrasında metodu Entrocom'a uyarladım. İşte saat 4, 4.30'da başladım bu arada buna dediğim gibi. Sonrasında işte iş modelini hazırladım. Sonra sunum hazırladım. Böyle sabah 8.30'a kadar dedim nasıl olacak acaba bu girişim? Sonra saat 9'da işte Umut'la Mazlum'a mesaj attım. Dedim arkadaşlar ben bir şey buldum. Bunu yapar mıyız? Sonra onlar da çok şaşırdı tabii. Hani daha 24 saat olmamıştı böyle bir şey yapalım dedikleri. Sonra konuştuk, ettik, nasıl yapabiliriz, nasıl olabilir falan. Bir şekilde dedik tamam hadi yapalım biz bu işi, yola koyulduk. Ve o günden beri dediğim gibi bir seneden fazla süre geçti. Şimdi tek tek maddelerimize bakalım. Aslında benim kendimizde gözlemlediğim böyle birinci hata ve problem ihtiyacı tam analiz edememe oldu. Aslında ben çok fazla girişimciyle tanıştım, çok fazla insanla görüştüm. Ama tam olarak böyle ilk başlarda doğru ihtiyacı bulamamışız. Yani çünkü ilk ortaya çıkardığımız web sitesi sadece işte hızlandırma programları ve kuluçkaların listelendiği, işte aktif olarak verilerin çok rahat güncellenemeyeceği ve insanların aslında böyle 2 dakikadan, 3 dakikadan fazla sitede durmayacağı bir versiyondu. Ve biz bu versiyonu üretene kadar ya da ürettikten de böyle bir 2-3 aylık periyotta yeni bir şey yapmadık. Ve ben aslında o ürünü ilk çıkardığımızda böyle girişimciliği kurtardık falan gibi böyle saçma bir düşünceye kapılmıştım. Yani sanki müthiş bir şey yapmışız da hani insanların hayatta çok değişecekmiş gibi böyle ilk girişimcilerde o heyecan vardır. Tatlı bir heyecan bu arada. İşte biz kurtarıyoruz, müthiş gidiyoruz falan gibisinden. Sonrasında hayatın öyle olmadığını fark ettik. Çünkü yani insanların tabii ki bu bir ihtiyaç. Hızlandırmaları tek bir yerde görmek istiyorlar. Kuluçkaları görmek istiyorlar. Ama Türkiye'deki girişim sayısı belli. Girişimci sayısı belli. Ve siz sadece bir listeleme platformu olarak yani Türkiye'de girişimci kanında çok bir şey elde edemezsiniz. Hani globaldeki programları listelersiniz. Oradan bağlantılar kurarsınız. Tabii ki oradan bir model çıkar. Ama biz fark ettik ki sadece listeleme yaparak bu iş olmayacak. Çünkü yeterince büyük bir pazar yok. Yani o yüzden o günlerden sonra şu an zaten web sitemiz bakımda diye görüyorsunuz siz de açarsanız. Çok daha detaylı bir analizler sonucunda sitemizi oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım daha güzel olacak site tarafında. Aslında ikinci maddeye geçmek istiyorum. İkinci madde girişim ismi belirlemeydi. Şu an işte Entrecom bizim ismimiz. Seviyorum. Hani alıştım. Hoşuma da gidiyor. İnsanlar söyleyince mutlu da oluyorum. Ama böyle şey oldu. Hani ilk başlarda özellikle bulamadık böyle güzel bir isim. İşte Türkçe mi olsun, İngilizce mi olsun, işte kısaltma bir şey mi, işte sadece akılda kalacağım anlamı olmayan bir şey mi? Sonra işte Entrepreneurship Community'nin kısaltması olan Entrecom aklımıza geldi. İşte nokta.io uzantısı vardı. Güzel. Fark etmez. Alabiliriz. İşte entry.com.io olarak işte Instagram, Twitter her yerde alabiliyoruz. Süper. Ve öyle çok da aslında düşünmeden hadi bakalım alalım deyip aldık. Sonra şunu fark ettik. Nokta.com algısı gerçekten de rahatsız etmeye başladı. Çünkü hani entry.com diyorsun. Entry.com mu diyor insanlar haliyle. İşte bizim girişimin ismi Entry sayılıyor. Gibi böyle insanların kafasına tam oturmadı ilk başlarda. İşte sonra entro.com diye o ile okuyanlar var. Gibi böyle birçok farklı telaffuz sıkıntısı da vardı aslında. Sonra dedik hani değiştirsek mi, ne yapsak, yeni bir şey mi bulsak? Sonra alıştık. Açılımı ve oradaki misyon da bir aslında işi tamamlıyor. Hani girişimcilik topluluğu yaratıp oradan bir değer yaratmaya çalışıyoruz çünkü. Şu an bu ismi kullanıyoruz ama hani daha öncesinde belki tekrardan çalışsaydık farklı bir isim bulur muyduk? Belki yine bununla ilerleyip o nokta .io algısını daha önce mi anlatmaya çalışırdık emin değilim. Ama önümüzdeki dönemde işte hem logoda hem marka çalışmalarımızda zaten hani bunun biraz daha vurgulanmış halini ve daha akılda kalıcı halini göreceksiniz. Ama bu ismi belirlerken biraz daha düşünmemiz gerekiyordu açıkçası. Üçüncü konu yazılımcı ilişkileri. Şu an işte kurucu ortam mazlumun bir kulaklarını çınlatmak istiyorum. Çünkü hani son ona hazırladığım analiz ve işte diğer dokümanlarda bayağı mutlu olmuştu. Tamam oldu bu sefer falan demişti. Ya yani ilk başlarda tabii çok bilmiyorsun hani yazılımcılarla nasıl bir ilişki kurman lazım. Onlar hangi dilden anlıyorlar diye. Ben de öyle işte kanka şunu yaparız, bunu yaparız. Sözel ilerliyordum. İşte hiçbir doküman yok, hiçbir analiz yok, çalışma yok. İşte butonun ne yerini söylüyorum, ne yazacağını söylüyorum. Kafasına göre yapsın diye böyle anlatıyordum açıkçası. O da sağ olsun uğraştı etti, yapmaya çalıştı ama. Yani yazılım dünyası öyle bir şey yok. Yani siz bir girişimci kurucu ortağı olarak ve işte business'ı yöneten kişi olarak böyle bir lüksünüz yok. Yani yazılımcı ile çalışırken işte ekranlar şurada olacak, altında şu buton olacak, işte bu mesajları vereceğiz. İşte rengi şöyle olacak gibi bütün bilgileri hem yazılı olarak hem görsel olarak iletmeniz gerekiyor. Ya ben de onu yapmadığım için ilk başlarda hem iş verimsiz oldu, hem mazlum yorulmuş oldu boş boşuna, hem de ilerlemedi açıkçası. Yani onu fark ettik. Çünkü gerçekten de çok kolay, hatta çok çok zor bir iş yazılım tarafı. Hani o binlerce, on binlerce kodla uğraşıyorsunuz ve İçinden böyle bir satır hatalı olduğu zaman çalışmıyor. Böyle bir durumda da bu insanların işlerini çok kolaylaştırmamız gerekiyor. Bize aslında çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Ben o sorumluluğu 7. 8. ayda falan fark ettim açıkçası. Şimdi güzel hani dokümanlarımız yine %100 olmasa bile fena değil. Yani umarım bu dakikaları dinliyorsa o da o aradaki gelişimden mutlu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dördüncü madde kullanıcı deneyimi konusu. Hani yavaş yavaş bende de oturan bir kavram bu ama işte ilk başlarda hiç yoktu açıkçası. Yani açtık siteyi, listeliyoruz, hızlandırma, kuluçka, işte öğrenci kulübü, topluluk ve her şey var. Ama bir deneyim yok. Yani site açılır açılmaz işte karşısına geliyor işte İş Bankası WorkUp, İNEG İnovasyon Merkezi. Tamam da iyi güzel, güzel listelemişsin ama ben burada ne arayacağım, nasıl bulacağım, buradan nasıl bir hikaye çıkacak? Hani burada ne var benim için? Hani İngilizce girişimcilikte şey var. İşte what's in it for me diye bir kalıp var. Yani benim için ne var burada? Sorusunun cevabı Entry.com'un web sitesinde kesinlikle yoktu. Yani güzel listeliyorduk. Yazılım güzeldi. Filtreler güzel çalışıyordu ama deneyim olmadığı zaman sen sitede o insanları tutamadığın zaman olmuyor. Yani hem bir daha girmiyorlar. Bir daha girse bile yeni bir şey bulamıyor. Bir akış yok, bir deneyim yok. O yüzden ilk başlarda bunun da çok sıkıntısını çektik. Yani sadece aslında deneyim şey de değil. Hani web sitesiyle de sınırlı kalmıyor. Yani uçtan uca bir konu aslında deneyim ve burada çok eksik kaldık açıkçası. Ama şu an umarım çok daha güzel olacak. Beşinci madde misyon, vizyon ve temel marka çalışmaları. Burada da Levent Kopuz'un kulaklarını çınlatmak istiyorum. Böyle bana anlata anlata işte sen bunu neden yapıyorsun? Nasıl olacak? Nasıl ilerleyeceksin? Vizyonun ne? vesaire gibi soruları bana sonra sonra aslında kafama iyice oturtturdu bu konuyu. Yani çünkü gerçekten işte Simon Sinek'in Golden Circle'ındaki gibi, aslında onun yarattığı da bir şey bu arada. Bir işi başlarken biz bu işi neden yapıyoruz? Yani amaç ne, misyon ne, nasıl ilerleyeceğiz gibi soruları sormadan hadi bakalım şunu yapalım, böyle yapalım gibi yaklaşımlarda bulunulduğu zaman bir yerde patlıyor açıkçası. Yani bizde de o yaşandı. İlk başta sadece listeliyoruz dedik. İşte bu listelemenin amacı nedir? Ne işe yarayacak? İleride nasıl bir yere gidecek? Bizim vizyonumuz nedir? Gibi soruların hiçbir cevabı yoktu bizde. Yani bu ne marka tarafında vardı, ne sosyal medyada vardı, ne iletişimde vardı. Hiçbir yerde yoktu. Sonra ne zaman işte Levent geldi. Hocam dedi, 11 adımda marka yarattım. İşte şöyle bir konsept var. Bunları konuştuk. O zaman kafamızda netleşti bir şeyler. Böyle yavaş yavaş da uygulamaya başladık ama tabii ki hala çok eksik var. Ama önümüzdeki dönemde hani biraz daha böyle misyondur, vizyondur, temel iletişim konularıdır. Daha iyi bir Entrekom göreceksiniz. Ama yani şu an dinleyen bir yeni girişimci adayısanız daha böyle birinci günden bunları kafa yormanız gerekiyor. Çünkü burada bir bütünlük olmadığı zaman yani girişimin ilerleme ihtimali çok düşük açıkçası. Bir sonraki madde ekibe sadece iş odaklı yaklaşmak oldu ve sadece böyle task based çalışmak oldu tabiri caizse. Benim şu an hani 18 kişilik bir ekibim var ve böyle her birini gerçekten çok ayrı seviyorum. Çok güzel insanlar, çok iyi insanlar, çok da güzel çalışıyorlar. Ama bu benim ikinci ekibim. Yani ilk başta kurduğumuz ekibin 9 kişilik bir ekip vardı. Hani böyle adım adım ilerledi. Hepsi ayrıldı işten. Hani bazısı zaman ayırmak istemedi, bazısı farklı şeyler yapmak istedi. Bazısıyla hiç zaten uyamadık. Ben burada ilk başlarda şey diyordum. Yani ben çok güzel bir iş yapıyorum, müthiş bir iş yapıyorum ama ekiptekiler bana bir türlü ayak uyduramıyor. Doğru insanlar değil bunlar gibi. Hani aslında kendimi daha çok böyle suçlamam gerekirken karşı tarafı suçluyordum. Bu da aslında başarısızlığın en önemli şeylerinden bir tanesi. Çünkü gerçekten ilk böyle kendimizi aramamız gerekiyor. Ben de geriye dönüp hani bugün neyi farklı yaptım da bu kadar ekip bir arada çalışıyor gibi soruları kendime sorduğumda aslında bu maddeye karar verdim. Çünkü ben ilk başladığımda işte şu işi sen yapar mısın? İşte ben şunu yapıyorum, şunu bir kontrol et gibi böyle sadece işler üzerinden konuştuğumuz bir düzen vardı. Böyle olduğu için de açıkçası şey hani hem o insanlar kendine bir gelişim alanı göremiyor hem de bir şekilde bir yerde tıkanıyor o iş. Ama şu an aslında daha böyle işte bizim buraya gitmemiz lazım. Vizyonumuz bu. İşte arkadaşlar misyonumuzun farkındasınız değil mi? İşte ekosistemin daha kaliteli olmasını sağlıyoruz. Hani bu kaliteyi nasıl arttırabileceğinizi düşünüyorsanız ben orada varım. Birlikte yapabiliriz gibi yaklaşım sergilediğimde aslında hem onların daha böyle yaratıcı ve özgür olabildiğini fark ettim. Hem de yapılan işlerin kalitesinin arttığını fark ettim. Çünkü sonuçta hani burada bir girişim var ve girişimlerin en büyük özelliklerinden biri şu. Her geçen gün farklı bir yere gidebiliyorsunuz. Kendinizi geliştirebiliyorsunuz. O yüzden de özellikle böyle yanınıza işte lise, üniversite öğrencisi ağırlıklı bir ekip kuracaksanız mutlaka ve mutlaka kendinize inandırıp o şekilde onların daha özgür çalışmanızı sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde benim ilk ekibimde yaşadığım gibi böyle 2 ay, 3 ay içerisinde bütün herkesin sizi terk etmemesi için hiçbir sebep yok açıkçası. Bir sonraki maddeye geçelim. Görevlerin altını yeterince dolduramama ve sorumluluk konusu aslında çok önemli. Çünkü ben işte ilk başlarda böyle iş verirken çok böyle detaylı anlatmadığımı fark ettim. İşte şunu yap diyordum ama nasıl yapacak, nasıl araştıracak, nasıl bulacak? Bir anda böyle karşı tarafa çok ciddi bir sorumluluk yükledim açıkçası. Orada ilk şey düşünüyordum hani geliştirsinler kendilerini, araştırsınlar, bulsunlar. Hani ben staj yaparken de bana öyle yaklaşıyorlardı açıkçası. Ben oradan görmüştüm. Ama herkes de aynı etkiyi yapmıyor bu. Yani çünkü herkesin karakteri farklı işte. Bazı insan tamamen özgür olmak ister. Bazı insan tamamen kontrol altında olup bir şeyler üretmek ister. Bazısı ise birlikte böyle bir kolektif çalışma ister. Hani öyle olduğu için yani kişiye özel bir iletişim yapmadığınız zaman siz, ben hiç yapmadım açıkçası ilk başlarda. Bazısını çok mutlu ediyorsunuz. Hani tam onu istiyor çünkü. İş ver, bırak ben araştırayım. Onlar çok mutlu. Ama diğer insanlar mutsuzluktan, başarısızlıktan ve o işi gerçekten yapamamaktan dolayı bırakıp gidiyorlar açıkçası. Yani o yüzden bu kişiye özel iletişim konusunu ve o sorumluluk verme tarafını biraz geç fark ettim. O da aslında bize böyle bir 4-5 aya falan mal oldu açıkçası. Diğer maddemiz iletişim konusuydu açıkçası. Çünkü böyle ilk başlarda özellikle sadece WhatsApp'tan biz bu işi yapmaya çalıştık. İletişim konusunda ekip kalabalıkken. WhatsApp'ta şunu fark ettik. Hani insanların normal bir iletişimi de yani sosyal ilişkileri de WhatsApp'tan yürüyor. Öyle olduğu için de senin iş odaklı attığın mesajlar karışıyor. Yani çünkü üst tarafta annen bir şey yazmış, alt tarafta işte erkek arkadaşın, kız arkadaşın bir şey yazmış. Tam ortada senin kendi Entrekom'la ilgili, hani bu örnek olduğu için öyle söylüyorum, bir iş var, çok acil. Ama yani sen o insanın üstteki alttaki mesajlarla orada dağılmaması imkansız açıkçası. Yani öyle olduğu için de farklı platform şarttı. Ama biz bayağı bir direndik yani WhatsApp'tan yürütme konusunda. Tabii ki olmadı. Sonrasında Discord sağ olsun hayatımızı kurtardı açıkçası. Yine Drive konusu çok önemliydi. Biz işte WhatsApp'tan yine mail üzerinden çok fazla doküman atıp birbirimize devam ediyorduk. Bu da aslında sürekli dosya kaybına neden oluyordu. İşte aradığımız bir şeyi bulamıyorduk. En güncelini bulamıyorduk. Böyle bir anda girip girişimle ilgili bilgileri göremiyorduk. Orada da biraz Drive konusunda kendimizi geliştirdiğimizde ve dokümantasyon tarafında bir şeylerin gerçekten düzeldiğini gördük. Yani çünkü böyle özellikle temel dokümanlar vesaire gibi maddeleri girişimde uygulamadığınız zaman hem yeni girenler çok hızlı kayboluyor hem de aslında siz aradığınız bir şey bulamıyorsunuz. Bu da direkt zaman kaybı ve girişimde son yaşanması gereken şey zaman kaybı çünkü her şey kısıtlı yani. Hep bunu tekrar ediyoruz ama gerçekten öyle. Deadline konusu yine çok kritikti bizim için. Hani ilk başlarda işte bir tane iş veriyorduk. 20 gün, 30 gün. Ne zaman bittiği belli değil. Ama işte hiçbir aksiyon yok gibi böyle ortada kalan çok iş oluyordu açıkçası. Yani siz bir iş kurduğunuzda o deadline'ını gerçekten net yapmanız lazım. İşte bu 3 günlük bir iş, bu 5 günlük bir iş. Tabii ki sarkmalar olur. Yani hepimiz insanız ama böyle ucu açık olduğu zaman hem suistimali çok açık oluyor hem de biraz işi verdiğiniz kişi de kötü etkilenebiliyor. Hani o da hani benim için demek ki çok da önemli değil bu iş gibi düşünebiliyor. Öyle olduğu için de onun için de kötü bir durum. Hani o yüzden deadline konusu çok önemli. Devam edeyim. Doğru yapıyı kurmadan işbirlikleri yapmaya çalışmak diye not almışım buraya. Bu da aslında çok önemli çünkü dün mesela Hande Hanım'ın bir paylaşımını gördüm LinkedIn'de. Hande Enes. Müthiş bir paylaşımdı açıkçası. Yine podcast'in altına da koyarım linkini. Şey demişti. İşte arkadaşlar şu an işte biraz yoğunum. Hani bana mail atan yatırım görüşmesi yapmak isteyenlere böyle bir çağrı gibi yapayım. Siz böyle müşterilerinizi böyle sürekli müşteri almaya çalışıp ama onları elde tutamadığınız zaman hani örnek olarak da şey söylemiş işte altı delik bir bardak gibi bir örnek vermiş. Böyle bir durum yaşandığı zaman aslında çok ciddi bir sorun oluyor. Yani sizin gerçekten bir o funnel diye tabir ettiğimiz işte şu insanlarla böyle tanışırız, şurada çalışmaya başlarız, böyle ilerleriz gibi bir funnel akışınız olmadığı zaman istediğiniz kadar kişiyle görüşün, onlar geldiği gibi gidiyor açıkçası. Ya biz de onu yaptık. Yani ilk başta sanki böyle çok güzel bir yapımız varmış gibi, işte programlarla, yatırımcılarla, ne bileyim girişimlerle, teknokentlerle sürekli böyle görüşmeler ayarlıyoruz. Birlikte neler yapabiliriz, nasıl gidebiliriz? Yani mesela görüşme ayarlama konusu da mesela benim için hiç dert değildi çünkü hani başta bahsettiğim gibi hani 5 seneye yakındır bir şekilde girişimcilikle ilgileniyorum. Birçok network'üm oldu. Çok zor bir şey değil benim için. Ama bir yapı oluşturmadan o insanlarla görüşmemizin hiçbir faydası olmadı açıkçası. Çünkü hatta zararı oldu. Çünkü o insanlar görüştüğünüzde bir aksiyon alamadığınız zaman güven kaybediyorsunuz. Yani çünkü şu an Türkiye iş dünyasının çok temel sorunlarından bir tanesi bu. Toplantıda herkes uçup kaçıyor. İşte öyle yaparız, böyle yaparız, şöyle gideriz. Aksiyon yok, sıfır. Yani bu durum iki tarafı da aslında şey yapıyor. Hani geleceğe yönelik umutsuzluğa kaptırıyor. Çünkü girişimci de şöyle diyor. İşte ben toplantıya gidiyorum, görüşüyorum, müthiş satın alacaklar, harika her şey. Sonra satın alma yok. Yani böyle bir durumla karşılaşmamak adına ilk başta kendinizi düzeltmeniz lazım. Yani sen o iş birliğini yapmaya hazır mısın? Sen o gerçekten anlaşma olduğu takdirde o işi yapacak mısın? Bunu yapmadan ortaya karışık önünüze gelenle tanıştığınız zaman olmuyor. Tabii ki şu değil. Hani bütün zaten girişimciliğin o yalın startup felsefesine de aykırı bir şey bu. Ben size şunu demiyorum. Yani her şeyi hazır olsun, müthiş olsun, ürün olsun, ekip olsun. O zaman gidin görüşmeye başlayın. Bu değil. Ama hiçbir şey yokken, gerçekten hazırlama ihtimaliniz de yokken kendinizi o zaman görüşmeler yapmak mantıksız. Yani ve sizi böyle vakit kaybettirmekten başka hiçbir işe yaramayacak. Ama tam böyle işte 20 gün, 1 ay, 1,5 ay sonra ürün hazır olacaktır. Ekibiniz yetişiyordur, güzel gidiyordur. O zaman kontakları kurmak için doğru zaman ve o şekilde ilerleyebilirsiniz. Bir sonraki madde gelir modeli konusu. Girişimcilikte ki en büyük darboğazlardan biri bu açıkçası. Hani benim gözlemlediğim kadarıyla da işte bir şekilde para kazanırız, nasıl olsa gelir falan gibi bir düşünceyle yani gerçekten o iş modelini kurgulamadan girdiğiniz zaman öyle olmuyor. Yani bize de öyle olmadı. Hani ben bir şekilde işte oradan kazanırız, buradan kazanırız gibi bir düşüncem vardı. Ama öyle olmadığını gördük açıkçası. Şu an işte çok daha detaylı işte şu kişilerle böyle yaparız, kurumları şuraya koyarız, işte paketlerimiz şöyle olur gibi daha detaylı çalışıyoruz. Ve hani önümüzdeki aylarda onu da kurgulayıp ve hayata geçireceğimize de inancım tam. Ama ilk başta bir şekilde kazanırız kafasıyla girdiğiniz zaman işte kervan yolda düzülür. Türklerin en sevdiği şeylerden biri. Olmuyor açıkçası ve bizde de olmadı. Uzun vadeli plan konusu yine en önemli konulardan bir tanesi. Bu da aslında yine bir kulak çınlatması yapalım. Ayşegül Akşak hani bize inanılmaz bir destek verdi. Action Coach bünyesinde ve işte startup koçluğu tarafında hem böyle misyon tarafında hem planlama tarafında çok böyle eleştirdi veya destek oldu bana açıkçası ve çok güzeldi. İşte 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıl nereye gidiyor bu iş? Adım adım hani bu ayda ne olacak, sonra ne olacak, bu olursa ne olur, olmazsa ne olur? Bunları gerçekten planlamadığınız zaman olmuyor. Çünkü niye olmuyor? İşte biriyle tanışıyorsun, sana bir soru soruyor. İşte şunu yapsak mı? Sen gittiğin yeri bilmiyorsan, 3 ay sonrasını, 5 ay sonrasını bilmiyorsan neye göre işbirliği yapacaksın? Yani sadece o ana göre düşünürsen de çok zor. Yani çünkü işbirlikleri genelde özellikle hani kurumla ya da daha büyük bir yerle yapıyorsan ister istemez bir zaman alacak ve bu zamanda da senin gittiğin yeri bildiğin zaman çok daha efektif yapabiliyorsun o işi. Yani bir ay sonra, 3 ay sonra, 1 yıl sonra nereye gideceğini biliyorsan çok rahatlıkla karşı tarafla o doğrultuda konuşabilirsin. Ama sen uzun vadeli hani bizim özellikle ilk 7-8 aylık periyotta yapmadığımız şekilde rastgele hareket ediyorsan olmuyor. Yani birazcık böyle ilk başta özellikle 2 ay bile olsa uzun vadeli planlamak çok önemli. Ama biraz böyle hani para kazanma da gündeme geldiğinde 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, belki 3 yıl oturup düşünmeniz lazım. Tabii ki çok kolay değil. Hani özellikle Türkiye'deki işte siyasal iklimin, ne bileyim gündemin çok hızlı değiştiğini varsayarsak ve işte dolar kurudur, diğer problemlerdir. Tabii ki çok zor uzun vadeli plan yapmak. Ama hiç yapmamaktan iyidir. O yüzden yapmak gerekiyor açıkçası. Böyle son madde olarak da hem yine kendimden daha böyle kişisel de bir konu bu. Hem de Entrekom'da da bunu yapmıştık. O yüzden onu sona bıraktım. Aynı anda birden çok işe odaklanma konusu. Bu benim aslında kendimle yıllardır övündüğüm ama aslında övünmemin çok da doğru olmadığını sonradan fark ettiğim bir konu. Multitasking konusu. Güzel. Hani aynı anda yapabilirsin. Birçok farklı şeyle uğraşabilirsin. Ama ben bir girişim kuracağım. Bu girişim ilerleyecek. Çok fazla insana katkı sağlayacak. Ben hayatımı buradan geçindireceğim. Yanımda işte 3 tane, 5 tane, 20 tane işin büyüklüğüne göre insan çalışacak. Ben bunları para vereceğim vesaire gibi bir düşünceniz varsa multitasking'i unutun. Yani çünkü olmuyor. Olmaz yani. Tabii ki derneklerde gönüllü çalışın. Tabii ki farklı işler yapın mutlaka ama bir şeyinizin ana odak olması gerekiyor. Ya ben mesela işte bundan yaklaşık 9-10 ay önce bir tane yazı paylaşmıştım işte pit stop diye bir başlığı vardı açıkçası. Böyle 5 günlük bir yarı depresyon halinde boş takılma ihtiyacı hissetmiştim. Ve o 5 günden öncesinde benim böyle listelediğim ve insanlarla işbirliği yapmaya çalıştığım 9 tane ana işim vardı. Ya işte ING, Entrekom, University for Society, Startup Grind, işte Bilim Virüsü, ne bileyim Founder Institute İstanbul, Prasoft Akademi gibi gibi böyle daha birkaç tane daha unuttuğum işi aynı anda yürütmeye çalışıyordum. Ve böyle bir gün öyle bir durum oldu ki yani sabah böyle 11'de falan uyandım ve telefonumda 40 küsür cevapsız arama, 100 küsür mesaj ve hepsi de aynı sabah yani saat 8 ile 11 arasında gelmişti. Ve gerçekten o gün dedim ben ne yapıyorum yani aynı anda bu kadar iş yapılır mı? Hangisi benim için önemli? Hangisini büyütmemiz gerekiyor gibi soruları çok fazla sordum kendime. Ve böyle azalta azalta, uzaklaşa uzaklaşa şu an aslında bütün ana odağımı İnegi İnovasyon Merkezi ve şu an içinde bulunduğum girişim Entrekom'a azaltma kararı verdim ki azaltma diyorum ben buna. Bu da aslında çok kolay değil çünkü bir yandan kurumsal bir şirket büyük işler dönüyor. Orada uğraşıyorum. Bir yandan işte gelecek vadeden önemli bir startup olacağına inandığım Entrekom'la ilgileniyorum. Bu bile aslında kolay değil ama şu an o şekilde çalışıyoruz açıkçası ve şu anda mutluyum açıkçası halimden. Çünkü geçmişle kıyasladığımda en azından 7-8 tane işi bırakmanın verdiği hafiflik çok önemli. Biz bu hatayı mesela ekipte de çok yaptık işte. Aynı anda YouTube yayını yapalım, podcast çekelim, işte içerik oluşturalım, data girelim falan. Yani tamam, yapalım, güzel ama aynı anda değil. Yani sırası var bu işlerin. Hani bunu yapalım, bunu yaparsak şu olur, birlikte ilerleriz, şuraya gideriz falan gibi böyle bir sırası olduğunda güzel. Ama bir kişi onu yapsın, bir kişi bunu yapsın, hadi bakalım hepsini paylaşalım, yok. Öyle bir dünya yok açıkçası. Yani aslında anlatabileceğim belki çok daha fazla hani hata illaki vardır ama hani biraz süreyi de çok fazla aşmak istemiyorum. Böyle genel hattıyla içimi dökmek istedim açıkçası. Çünkü şeyin de bir videosu vardı çok güzel. İşte Netflix'te izlemiştim. Cesarete Çağrı diye Brené Brown'un bir şeyi vardı. Kırılganlık üzerine anlatıyordu. İşte insanlar kırılgan olmadığı zaman işte kendini ya da eksiklerini fark etmediği zaman inovasyon ya da girişimcilik de olmaz diye. O beni çok etkilemişti ve hani hep o günden beri daha çok düşünmeye başlamıştım. İşte benim eksiklerim neler, neleri yanlış yapıyorum, neleri doğru yapıyorum. Onlara daha fazla kafa yormaya başlamıştım. Ve böyle duygularımı da aslında sizinle paylaşmak istedim. Böyle 40 dakikalık bir yayın oldu. Son 2 dakikada da aslında mevcut durumu ben özetlemek istiyorum ve yayını kapatacağım sonra. Şu an Entrekom'da çok güzel gidiyoruz açıkçası. Çok mutluyum. Dediğim gibi 18 tane ekip arkadaşım oldu benim. Bunların ağırlıklı işte lise üniversite öğrencileri. Sadece 1-2 tane hani bize destek olan yeni mezun arkadaşımız var. Ve hani profesyonel arkadaşımız var. Aslında lise ve üniversiteleri arkadaşlarımızla çalışmamın da şeyi sebebi şu. Ben çok inanıyorum. Özellikle liseden gelen o kadar güzel insanlar var ki o kadar çalışkan, azimli ve istekliler ki onlarla çok güzel şeyler başarabileceğime inanıyorum ve bu doğrultuda öyle bir ekip kurmaya karar verdim. Ve biz gerçekten girişimciliği değiştirebileceğimize, ekosistemi daha kaliteli, daha sürdürülebilir yapabileceğimize ve bu dünyayı güzelleştirebileceğimize çok inanıyoruz. ve her geçen gün bu doğrultuda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz açıkçası. Hatta bugün ekibe şey sormuştum, hani son bir senedir böyle bana yapmak istediğiniz bir eleştiri var mı? Ne düşünüyorsunuz gidişat hakkında? Ben neyi daha iyi yapabilirim diye sormuştum. Orada da işte bu size az önce bahsettiğim maddelerden aslında şeyler geldi. Ekstradan da şey, işte bazen hata yapmaktan birazcık korkuyoruz, işte sinirlenebiliyorsun gibi şeyler geldi. Bu benim aslında çocukluğumdan beri gelen bir şey. İşte bir hata olduğunda ya da bir şey beğenmediğimde böyle bir anda parlayabiliyorum. Bu da aslında Intercom'a da biraz yansıdı. Yani elimden geldiği kadar tabii sakin oluyorum. Öğrendikçe daha sakin olabiliyorum. Ama bazen yapmışım ki ben de farkındaydım zaten. Ama onları da iyileştireceğiz ve böyle ekip olarak çok daha güzel ilerleyeceğimize de inanıyorum. Şu anda da her birini gerçekten çok ayrı seviyorum ve çok da inanıyorum açıkçası. Onun dışında bir girişimcilik yolculuğumuz ve topluluğumuz var. Bence çok güzel gidiyor. İşte 550 tane insan bizlerle, bunların içerisinden toplam işte 40 ekip web sitesi aşamasına geldi. Ürünlerini ortaya çıkaracaklar. Aynı zamanda 60'a yakın ekip de bir üst aşamaya geçmek için bekliyorlar. Yani bu yarattığımız girişimcilik yolculuğu ve buradaki topluluk aslında önümüzdeki dönemde oldukça önemli bir değer elde edecek diye düşünüyorum. Çünkü şu an her günden, her zamandan daha çok birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizin yeteneklerine, bilgi birikimine ve deneyimlerine. Biz aslında burada hem onların önünü görebileceği bir yolculuk ve doğru metotlar vaat ediyoruz. Aynı zamanda da bu insanların birbirlerini bulmalarını ve birlikte hareket etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü hani biz topluluğun gücüne inanılmaz inanan bir ekibiz. Ve burada da güzel şeyler geleceğini düşünüyorum. Bir yandan da web sitemiz yapılıyor. Dijital girişimcilik rehberi mottosuyla girişimcilerin yolunu gerçekten çok rahatlatabilecek, diğer paydaşların işte çalışmalarını iyileştirebilecek bir platform yapıyoruz. 1,5 ay içerisinde bir aksilik olmazsa onu da yayına alacağız. O platformla da birlikte çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum açıkçası. Umarım da hani bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmaları destekleyen, güzelleştiren ve birlikte bambaşka bir boyuta taşıyan bir ürün ortaya çıkacak. Bakalım, çok heyecanlıyız. Umarım her şey hayal ettiğimiz gibi olur. Onun dışında da her gün girişimciliğe değer katmaya, insanları mutlu etmeye, birlikte bir şeyler üretmeye devam edeceğiz. Umarım bu anlattıklarımdan, deneyimlerimden ve hikayemden keyif almışsınızdır. Gerçekten bu yayın çok değerliydi benim için. Çünkü bu hislerimi, yaşadıklarımı çok anlatmak istiyordum. Bugüne kısmet oldu. Bir yandan işte yayının başında da söylediğim gibi bu podcast tarafına geri dönmek de çok önemli. Çok sevdiğim bir alan çünkü. Umarım yakın zamanda çok daha güzel yayınlarla da sizlerle olmaya devam ederiz. Ve siz de bundan keyif almaya ve öğrenmeye devam edersiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Entrekom Podcast'in bu bölümün sonuna geldik. Girişimcilik hatalarla güzel. Hataları deneyimlemeye, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya devam edelim. Hoşça kalın, girişimcilikle kalın.